Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Nasr Suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrang.
Sevgili dinleyiciler, Heft Evreng adlı programımızın 28. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'daki Kaşkay kabilesinin müziğini ele almak istiyoruz.
İlk önce Avaz-ı Şehr adlı güzel enstrümantal Kaşkay müziğini dinleyeceksiniz.
Kaşkay kabilesinin müziğinden bahsetmeden önce Kaşkay kabilesinin halkı hakkında biraz bilgi edinmemiz daha iyi olacaktır.
Kaşkay kabilesi İran'ın en kalabalık kabilelerinden biridir. Bu kabile daha sonraları Hindistan'a, Irak'a, Sistan'a ve sonunda Fars iline göç eden Hazar Denizi'nin kuzeyindeki Kıpçak Obası'nın Türkmenlerinin bir parçası olarak biliniyor. Zamanın geçmesine ve modernite kültürünün oluşmasına rağmen Kaşkay kabilesi görenek ve geleneklerini korudu ve doğada yaşamaktan yararlanır. Siyah çadırda yaşama, Kaşkay müziği, kabileye özgü geleneksel yaşam, yemek ve yiyecekler Kaşkay kabilesinin önemli özelliklerindendir.
Türk ırklı Kaşkaylar Türkçe konuşur. Kaşkay kabilesi uzak geçmişlerden beri Fars ilinde ve İran'ın güneyinde vardı. İngilizler ve Portekizliler Kaşkay adını duymaktan korkarlardı. Çünkü onları savaşçı yiğitler olarak görürlerdi. Türkçe bir sözcük olan Kaşka, cesur ve korkusuz birey ve yiğit, pehlivan anlamında da kullanılır.
Şimdi sıra Kaşkay halkının müziğine geldi. İran'ın platosunda binlerce yıldır yaşayan Kaşkay kabilesinin kendine özgü müziği vardır. Tabii bu müzikte Azeri musikesinden de bazı yönler görülüyor. Bu kabilenin çalgıcıları çalgıda ve müziklerin icra edilme yapısında bazı değişiklikler yapmış. Bu değişiklikler Kaşkay bir hava almıştır. Turnalar, aşık gelmiş ve maralabak gibi birçok Azeri folklorik ve İran'ın kuzeybatı bölgesi ve Doğu Anadolu şarkı ve müziği ve bunlara benzer onlarca şarkı icrada ufak değişiklikler yapılarak Kaşkaylar arasında da yaygındır.
Kaşkay müziğinde üç çalgı başka çalgılardan daha fazla kullanılmaktadır. Bunlar kopuz, kerna ve doholdur. Tabi setar, kemançe ve keman da Kaşkaylar arasında yaygınlaşmıştır. Sümer levhalarında oyulmuş müzik aletlerinden biri kısa bir sapa sahip olan ince, enli ve oval bir çanaktır. Bu levhada çalgıcı ayakta durmuş ve çalgıyı bağrına basıyor ve her iki eli kullanarak çalıyor. Kaşkayların bugünkü çalgısı veya setarı onun evrim geçirmiş şeklidir.
Şimdi Üstad Habibullah Gorginpur'un setar solosunun bir bölümünü dinleyeceksiniz.
Üstad Habibullah Gorginpur'un Kaşkay setarı solusunu dinlediniz.
Kaşkay şarkıları çok güzel ve hoştur ve bu şarkıların ana temaları yalnızlık ve ayrılıktır. Kaşkaylar saz, kerna ve nakkari ile otantik müzikler çalan profesyonel çalgıcıları ve şarkıcıları sarban, çengi ve aşık olarak adlandırırlar. Sarbanlar Kaşkay müziğini ne ile çalarlar ve daha çok vokal müzik icra ederler.
Tahran Radyosu.
Kavmi Kaşkay müziği daha çok çengiler arasında yaygındır. Çengiler, kernacı, sazcı ve nakarecidir. Bu sanatçılar genellikle düğünlerde çalarlar. Şimdi sıra aşıklara geldi. Rivayetlerde Kaşkay aşıklarının aslında Kafkasya, Şirvan ve Şeki gibi bölgelerden Fars iline göç ettikleri söylenmiştir. Bu nedenle Kaşkay aşıkları ile Azerbaycan aşıkları arasında ortak yönler vardır. Bu ortak yönler müzikten ziyade icra ettikleri öykülerin temasındadır.
Genel olarak Kaşkay kabilesinin şarkıları sürekli olarak ayrılık, aşkta başarısızlık ve yoksun olmayı simgeliyor veya destansı şarkılardır. Kaşkay müziği hüzün vericidir. Çünkü hayatı birçok olay ve sıkıntı ile beraber olan çok çalışan halkın anılarını anlatıyor ve geçmişin tarihi ve onların kaybedilmiş ilgileriyle uyumludur. Aşıkların şarkıları olan en meşhur Kaşkay şarkıları Kerem, Kuçe Eyvez, Mahmut ve Garipcan'dır.
Şimdi hep birlikte Tehmures Cihangir'in seslendirdiği Kuçe Eyvez'i dinleyeceksiniz.
Güzel Kuçe Eyvez müziğini dinlediniz. Bu şarkı bir Azerbaycan destansı şarkısıdır ve Kaşkay kabilesinin Azerbaycan toprağında kökü olduğundan bu şarkı yüzyıllardır bu kabile arasında da kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ve bu müzik Kaşkayların destansı hayatıyla birleştiğinden çok hoş ve caziptir. Bu şarkının bir bölümünde şair şöyle diyor.
Yiğitler, bugün savaş günü. Erkekleri yaralarından tanırlar. Başınızda iyi düşünceleriniz olsun. Savaş gününde savaş meydanında baş yuvarlayın. Köroğlu'nun yiğitliği ölümsüz kalmalı. Düşmana arkasını çeviren utansın.
Kaşkay kabilesinin en güzel şarkılarından bir diğeri de Seher Avazı'dır. Seher Avazı, Kaşkaylar için en hoş ve en kulak okşayan şarkılardan biridir. Bu şarkı, güneşin doğuşundan önce çalınır. Kerna'nın yüksek sesi tüm dağda yankılanır ve yankısı tüm ovalara bile gider.
Uykulu insanları uyandırır ve daha iyi ve daha mutlu bir günün başlaması için haykırıyor. Seher avazı, düğün gününün sabahında ahaliyi haberdar etmek ve töreni resmi olarak duyurmak için damadın evinin yanında çalınıp okunuyor. Damadın annesi renkli mendili kernaya bağlıyor ve aslında bu andan itibaren düğün resmen başlar ve biraz sonra herkes dans etmekle meşgul olur. Misafirler de yavaş yavaş düğün töreninin düzenlendiği yere varır ve Kaşkay mendil dansını icra ederler.
Sevgili dinleyiciler, Heft Evreng adlı programımızın 28. bölümünün sonuna geldik.
Bizi internet sitemiz olan parsley.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi e-posta adresimiz turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlere terör şehitleri olan mazlum dini azınlıkların şehitleri ile tanıştırmak istiyoruz.
Terör olaylarında şehit olanlar çok namertçe şehit oluyorlar. Zira kendilerine savunacak fırsatları bile olmuyor. Ve ne kadar komiktir ki uluslararası kurumlardaki insan haklarını savunduklarını yalandan iddia edenlerin durumu, bir yandan da dini özgürlük ve azınlıkların haklarından dem vururken diğer yandan ülke içinde böyle cinayetleri işleyen teröristlere kucaklarını bile açıyorlar. Teröre 17 bin şehit verilmesi canlı odan her vicdanı sızlatır ve öfkelendirir. Fakat insan haklarını iddia edenler 17 bin şehidin katillerinden özgürlüğünden endişe ediyorlar.
Haygan Musesiyan ailesi söz konusu şehit ailelerinden biridir. Miladi 20 Ocak 1928, Hicri Şemsi 29 Dey 1306 tarihinde İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Selmas kentinde dünyaya gelen Haygan Musesiyan ilk öğrenimini kendi kentinde bitirdi. Ardından da Tahran'a göç etti. Birkaç yıl bir teknik onarım kompleksinde çalışan Haygan, daha sonraları şoför olarak bir özel taksi durağında çalışmaya başladı. 1960 yılında evlenen Haygan, 3 erkek evlada sahip oldu. Güler yüzlü, sıcak kanlı olması, çevresinin geniş olmasına, akrabaları ile iyi ilişkileri olmasına neden oldu. Genelde vaktini çalışmakla geçiren Haygan, her boş zamanını ev işleriyle meşgul olmak ve vaktini ailesi ve çocuklarıyla geçirmeye özen gösterirdi. Haziran 1981'de yani İslami Şura Meclisi tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Beni Sadr'ın görevden azledildiği güne kadar Haygan Musesiyan'ın ailesiyle normal hayatı devam ediyordu. O günlerde Tahran gergin bir ortam yaşıyor ve kentte kargaşalar yaşanıyordu. Alışveriş için evden çıkan Haygan'ın eşi, münafıklar teröristleri ve polis güçleri arasında yaşanan çatışma nedeniyle bir mağazaya sığındı. Bu sırada annelerini merak eden ikinci oğulları Edmond annesini bulmak için Tahran'ın 7 tir meydanına gitti. Fakat annesini bulamadı. Edmond eve dönüş sırasında münafıklar terör örgütü üyelerinin kurşunlarına hedef oldu ve hayatını kaybetti. Musesiyan'ın ailesi daha evlat acısı yaşarken bir kez daha münafıkların ihanetlerinin ateşiyle yanıp kül oldular. Edmond'un kaybından sadece birkaç ay sonra yani 20 Eylül 1981 tarihinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun münafıkların hücre evlerinden birini kuşattığı ve aralarına sıcak çatışmanın yaşandığı sıralarda eve dönmekte olan baba Haygan münafıkların kurşunlarına hedef oldu ve 54 yaşında şehit oldu. Böylece Musesiyan ailesi 3 aydan az bir süre içinde ikinci şehidini inkılaba sundu. Bugünkü sohbetimizde ise İslam İnkılabı rehberinin bu aziz şehitlerin ailesiyle görüşmesini sizlere aktarmaya çalışacağız.
İslam İnkılabı rehberinin refakatçılarından biri anılarında şöyle yazıyor. Soğuk bir kıştı. Caddeler karla kaplıydı ve her taraf buzlanmıştı. Fakat Ramazan ayının sıcaklığı doruğa ulaşmıştı. 19 ve 21. geceleri geride kalmıştı ve bu gece Ramazan ayının 23. gecesiydi. Diğer gecelere kıyasla Kadir gecesi olma ihtimalinin daha yüksek olan bir gece. Bu yüzden her Müslüman için bu gece yılın en önemli gecesi olmalıydı. Yılın en değerli ayı Ramazan'dır ve Ramazan ayının en büyük gecesi Kadir gecesidir. Tüm insanların bir yıl boyunca kaderlerinin belirlendiği gece. Bu geceler ayrıca matem kokuyor. Bu gecede Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti için gözyaşı döktüğümüz 5. gece. Bu geceye umut bağlamıştım ve ibadet için program, çok fazla isteğim var. Kendimle düşünüyorum. Bu kadar küçük ve ufak olan benim bunca hacetim var ise. Rehberimizin inkılap ve ülke ve İslam dünyası ile bunca kaygıları ile Kadir gecesinde durumu nasıldır acaba? Vallaha yakınlık için acaba hangi ameli daha uygun buluyorlar? Bu düşünceler içindeyken telefon çalıyor. Bu gece şehitlerin evlerinin ziyaret edileceği belirtiliyor. Bu gece mi? Bu fırsatı kaçırdığım için üzgün ve kırgın. Ofise gidiyorum. Kentteki matem havası ve camilere gitmekte olan insanları görünce daha da üzülüyorum. Fakat ağayı görüp selamlaşınca tüm düşünceler zihnimden siliniyor. Onun var olduğu ortam kalbimi huzurla dolduruyor.
Tahran Radyosu.
Şehidin evine ulaşıyoruz. Ağanın arkasından merdivenlere çıkıyoruz. Bu ailenin iki şehidi olduğunu anlıyoruz. Baba ve oğul. Yaklaşık 20 yaşındaki bir erkek kapıda duruyor. Şaşkınlık içinde ağanın selamını alıyor. Yaklaşık 60 yaşlarında olan bir bayan birkaç kez ardı ardına ve heyecanla ağaya "Hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyor. Bayan ağayı misafir odasına yönlendiriyor. 20 yaşlarındaki erkeğin yüzünde hala şaşkınlık ifadeleri görülüyor ve annenin yüzünde sevgi ve mutluluk dalgalanıyor. Ağa oturur oturmaz gözü fotoğraf çerçevelerine ilişince "Peki bu fotoğraftakileri tanıtın" diye buyuruyor. İlk çerçeve ailenin babasıdır. Ağa çerçevedeki fotoğrafa bakarak şehit annesine hitaben "Beyefendi mi önce şehit oldular yoksa oğlunuz mu?" diye sordular. "Önce oğlum. Nerede şehit oldular hanımefendi?" diye sordular. "Oğlum caddede şehit oldu. Eşim de kendi sokağımızda" diye karşılık verdi. "Allah inşallah size ecir verir, sabır verir. Meslekleri neydi acaba?" "Özel taksi durağında çalışırdı. Ben sokakta çatışma olduğunu ve güvenli olmadığını söylemek için eşimi aradım. Fakat biraz geç kalmışım. O da eve doğru yola çıkmıştı. Kurşun sesi mahalleyi doldurmuştu. Ben yine de endişeyle kapı arkasında bekliyordum. Kurşun sesleri kesilince evden dışarı çıktım. Fakat eşimin arabasını sokağın ortasında gördüm ve kendisi direksiyondaydı, kanlar içinde." Şehidin eşi ve annesinin yüzünden geçen yıllarda çektiği acılar nedeniyle yaşlandıkları okunuyor. 3 ay arayla 2 dayanağını kaybetmişler. Ağa şefkatle onun kalbini bu cümlelerle sakinleştirmeye çalışıyor. "İnşallah yaşanan bu musibetler sizin için manevi yaklaşım vesilesi olur, kalplerinizi yumuşatır. İnşallah ilahi nur sizin kalbinizde ilahi lütfu aydınlatır. Çok zordur, çok. Evet, çok zordur. Üstelik kısa bir süre arayla. Fakat bu olaylar yapıcıdır. Evet. Evet, 3 aydan kısa bir sürede tam 2 şehit verdim. Nasıl zorluklar çektiğinizi ve bu çocukları nasıl büyüttüğünüzü hissedebiliyorum." Ağa ortamı değiştirmek için babacan bir bakışla şehidin oğluyla konuşmaya başlıyor. "Peki siz ne yapıyorsunuz?" "Ortaokulu bitirdim ve çalışmaya başladım." "Neden devam etmedin?" "Bazı sorunlar sebebiyle" diye karşılık verdi. "Olsun, sakıncası yok. Çalışmak da iyidir." Daha sonra ağa başını anneye doğru çevirip şöyle soruyor. "Hanımefendi, sizin sadece bu tek evladınız mı var?" "3 oğlum vardı. Biri işte bu şehit olandır. 2 oğlum daha var. Büyük oğlum evlenmiş, bizden ayrı yaşıyor." "Şehitler Kurumu sizinle bağlantıda mı?" "Evet."
Bu maaşımı Şehitler Kurumu'ndan alıyorum. Sizin bir mesleğiniz yok mu? Hayır, sadece ev hanımıyım. Sinirlerim bozuk ve kalbim de rahatsız olduğu için çalışamıyorum. Tedavi görüyor musunuz? Evet, doktorum var. Sinir doktoru, kalp doktoru.
Noel havası var evde, misafir odasının bir tarafında. Üzerinde kuru yemiş ve tatlı ve çikolata ve meyve konulan bir masa var. Rafın üstü de çeşitli eşyalarla süslenmiştir. Birkaç çerçeve ve Noel'e özel tebrik kartların yanında küçük bir çam ağacı süslenmiştir. Ağa devam ediyorlar. İnşallah Hazreti İsa'nın veladeti size kutlu olsun. Galiba siz Noel'i yerin bu tarafında kutluyorsunuz. Ben de Noel'in Ermenilerin rivayetine göre 1 Ocak'tan sonradır. Noel'lere 1 Ocak'tan önce olan Katolikler ve diğerlerine rağmen mesaj verdiğim yıllarda genelde hem bunların bayramına ve hem onların bayramına denk gelecek şekilde veriyorum. Yani bu konuda Ermeni vatandaşlarımızı dikkate alıyorum. A genç adama dönüyorlar. Artık oradaki tedirginin yerine sevgi ve huzur almıştır. Sizin mesleğiniz teknik midir? Araba tamircisiyim. Evet, Ermenilerin mekanik işler becerileri de var. Ellerinizden belli. İşi ellerine benziyor. Çok iyi, inşallah ilerleyebilir ve usta olabilirsiniz ve durumunuz daha iyi olur.
Bu sırada anne lafa karışıyor ve şöyle diyor. Ben bir ikram yapayım. Bir çay getireyim mi sizlere? Sakıncası yok. Getirin. Ve ağa yine şehidin oğluyla sohbet etmeye devam ediyor. Ve babacan bir uyarıda bulunuyor. Okumak için hala geç değil. İlk fırsatta harekete geçin. Gençlik yaşlarının kıymetini bilmek gerekir. Bazıları gençlik yaşlarını anlık zevkler için kullanıyorlar. Bunlar değerli gençlik dönemini onlar için harcanacak şeyler değiller. Gençliği ustaca bir iş için sarf etmek gerekir. Bu gençlik sermayesi değerli bir şeye çevirmek gerekir, kalıcı olan bir şeye. Bu aile için hoş bir gecedir. Şehidin annesi İnkılap rehberi için çay ve tatlı ikram ediyor. Biraz sorunlarından söz ediyor. Ve ağa dikkatlice dinliyor. Sonra bize dönerek şöyle buyuruyor. Siz takip edin ve inceleyin. Olabilecek her türlü yardımı yapın. Konuşmalar bitince ağa çay içmeye ve tatlı yemeye başlar. Veda zamanı. Ağa neredeyse diz dize olacağı şehidin oğluna dönerek adını soruyor. Daha sonra hafif ayağa kalkarak iki eliyle şehidin oğlu ve kardeşine bir hediye veriyor ve bir tane de anneye. Buyurun, bu da bizim size bayram hediyemiz. Anne ve oğlu teşekkür ediyor ve ağanın onların evlerine geldiği için mutlu olduklarını belirtiyorlar. Dönüşte her cami ve Hüseyiniye'den geçince dua ve Allah'a tesbih sesleri duyuluyor. Ve ilk saatlerde Kadir Gecesi törenlerinden geri kaldığım için üzülen ben kendimi çok hafif hissediyorum, mutluyum. Gerçekten insanları mutlu etmekten hangi amel Kadir Gecesi'nden daha faziletli olabilir ki?
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin dini azınlıklardan şehit olan vatandaşlarımızın aileleriyle görüşmelerini ele aldığımız Unutulmaz Görüşme isimli programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu Telegram kanalımızdan ve parstoday.ir adlı sitemizden takip edebilir. Her türlü eleştiri ve önerilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde peri masallarında kahramanların sihir ve büyü aletlerini elde etme yöntemlerini anlattık ve sihir ve büyü gücüne kavuşmak için başvurdukları en önemli yöntemlerden söz ettik. Şimdi de İran'ın peri masallarında bu sihir ve büyü aletleri ve imkanlarının neler olduğunu gözden geçirmek istiyoruz. İran'ın peri masallarında en önemli sihir ve büyü etkeni kahramana yardımcı olan insanlardır.
Peri masallarında sorunları çözmek için seyahat eden kahramanlar genellikle onlara herhangi bir doğaüstü özelliğe sahip olan bir eşyayı veren insanlarla karşılaşır. Böylece elde ettikleri alet veya imkanla sorunların üstesinden gelir. Örneğin birçok peri masalında esas sorun kralın evlat sahibi olmamasıdır. Bu durumda yardımcı karakter, örneğin bir derviş kılığında krala büyülü bir elma verir. Kral elmayı yedikten sonra evlat sahibi olur. Yardımcı karakterler peri masallarında genellikle gaybtan haberdardır. Büyücüleri tanır, onlarla nasıl mücadele edileceğini ve büyülerini etkisiz hale getirmeyi veya tılsımlarını kırmayı bilir.
Peri masallarında bazen dini karakterler yardımcı rolünü ifa eder. Bu karakterlerin arasında Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Hızır, Hazreti Musa veya kutsal kadınlara örnek vermek mümkün. Yine bazı durumlarda yardımcı karakter yaşlı bir kadın veya erkek kılığında kahramanın karşısına çıkar. Örneğin bir süre önce bu programda anlattığımız Narenç ve Turunç öyküsünde kahramana yardımcı olan karakter yaşlı bir kadındı. Bazı peri masallarında ise kahramana yardımcı olan karakterin herhangi bir büyü gücü veya doğaüstü yeteneği yoktur. Örneğin bir öyküde yaşlı adam sadece yaralanan kahramanın yardımına gelir ve onu ölümden kurtarır. Ya da Yemen padişahı masalında olduğu gibi bir balıkçı öykünün esas kahramanı olan bir bebeği sudan alır ve büyütür. Bazen de kahramanın ailesinden bir karakter yardımcı rolünü ifa eder.
Masallarında bir başka sihir veya büyü etkeni yiyeceklerdir. Örneğin elma, nar, armut, saadet kuşunun ciğeri, başı veya yılanın ağzından akan su sihirlidir. Peri masallarında en çok elma sihirli ve büyülü meyvedir ve kadınlar elma yedikten sonra evlat sahibi olur. Bir öyküde insanlar elma yedikten sonra ayıya dönüşür ya da bir başka öyküde kahraman saadet kuşunun ciğerini veya başını yedikten sonra sonsuz servete ve padişahlık makamına ulaşıyor.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde adamı biri, eşi ve kızı Şehrbanu ile yaşadığını, Şehrbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası, Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kızından Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Ve dedik ki Molla Bacı Şehrbanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da öyle yaptı. Ve Molla Bacı daha sonra Şehrbanu'nun üvey annesi olunca gerçek yüzünü gösterdi. Ve kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehrbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde bunları eğilmesini istediğini anlattık. Ve dedik ki Şehrbanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti. Ve bir kuyuda bulunan deve gönderdi. Dev de Şehrbanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay, çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Molla Bacı da kızını Şehrbanu ile çöle göndererek kızının da Şehrbanu gibi güzelleşmesini istedi. Şimdi dilerseniz maceranın devamını hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Şehrbanu'nun üvey annesi Molla Bacı o gün üvey kızına biraz hoş yüzle yaklaştı ve şöyle dedi. Sevgili Şehrbanu kızım, yarın benim kızımı yanında götür. Ona da kuyuya indir ve orada yaptıklarını ona da öğret ki o da yapsın ve senin kadar güzel olsun. Şehrbanu kabul etti ve üvey kardeşine yardım sözü verdi. Ertesi gün Molla Bacı sabah erkenden Şehrbanu'ya 3 bohça pamuk yerine yarım bohça verdi ve kendi kızını da onunla birlikte çöle gönderdiği için kuru ekmek ve bayat peynir yerine taze ekmek ve kızarmış tavuk verdi ve iki kızı çöle uğurladı. Şehrbanu ve Molla Bacı'nın kızı ve sarı inek yola çıktı ve bir süre sonra çöle vardı. Molla Bacı'nın kızı Şehrbanu'ya hemen kuyuyu göstermesini söyledi. Şehrbanu da kuyuyu gösterdi.
Molla Bacı'nın kızı hemen pamukları kuyuya attı. Ardından kendisi de kuyuya indi. Kuyunun dibinde bir bahçede yatan bir devle karşılaştı. Ayak sesi duyan dev uyandı. Baktı ki karşısında çirkin mi çirkin, edepsiz bir kız duruyor. Ve selam vermeden yüzüne, gözünün içine bakıyor. Dev kızı şöyle bir süzdü ve sonra şöyle dedi. Sen nere, buralara nere? Kız şöyle cevap verdi. Rüzgar pamuklarımı savurdu, kuyuya attı. Onları almaya geldim. Dev de şöyle dedi. Acele etme, önce gel başımı temizle, sonra gider pamuklarını alırsın. Kız biraz mırıldandı. Yaklaştı ve devin saçlarını karıştırmaya başladı. Dev sordu. Söyle bakalım, benim saçlarım mı daha temiz, annenin saçları mı? Kız şöyle dedi. Belli değil mi? Tabii ki annemin saçları daha temiz. Senin saçların bit, yılan, akrep dolu.
Dev şöyle dedi, peki şimdi kalk bahçeye temizlik yap. Kız yine mırıldandı, kalktığı bahçeye temizlik yapmış gibi yaptı. Ardından devin yanına döndü. Dev sordu, söyle bakalım sizin bahçe mi daha temiz, benim bahçem mi? Kız şöyle dedi, tabii ki bizim bahçe daha temiz. İnsan bizim bahçede gönlü ferahlıyor. Ama senin bahçende insanın yüreği burkuluyor. Dev şöyle dedi, peki şimdi git bulaşıkları yıka. Molla bacının kızı kendi kendine mırıldandı. Rabbim bu ne belaydı ki başıma geldi. Ama yine ayağa kalktı ve mırıldana mırıldana bulaşıkları öylesine yıkadı ve mutfağın köşesine yığdı. Dev sordu, söyle bakalım benim bulaşıklar mı daha temiz? Sizinkiler mi? Kız şöyle dedi. Tabii ki bizimkiler. Daha temiz. İnsan senin bulaşıkları görünce midesi bulanıyor.
Bu sözlerin ardından dev iyice öfkelendi ve şöyle dedi. Tamam. Yeter artık. Kapa çeneni. Pamukların bahçenin köşesinde. Hadi onları al. Hemen buradan git. Molla bacının kızı hemen bahçenin köşesine gitti. Baktı pamukların yanında birkaç altın külçesi de duruyor. Gerçi altın külçeleri ağırdı ama 2-3 tanesini aldı. Koltuğunun altında sakladı. Ardından başını eğdi ve devle vedalaşmadan kuyudan çıkmak istedi. Ancak dev seslendi. Nereye bu aceleyle? Gel, seninle daha işim bitmedi. Kız döndü, devin karşısında durdu. Dev şöyle dedi, buradan çıkmadan önce bu bahçeden ikinci, ardından da üçüncü bahçeye git. Akan suyun yanında otur. Ne zaman beyaz ve siyah su akarsa dokunma. Ama ne zaman sarı su akarsa onunla yüzünü yıka. Ardından da çek git buradan.
Molla bacının kızı da aynen devin dediği gibi yaptı. Sarı su akınca elini yüzünü yıkadı. Ardından pamukları topladı ve kuyudan çıktı. Molla bacının kızını merak ile kuyunun başında bekleyen Şerbanu onu görünce korkudan ödü patlayacak gibi oldu. Çünkü kızın alnının tam ortasında siyah bir yılan çıkmış ve çenesinde de bir akrep vardı. Ama korkusundan bir şey diyemedi ve birlikte eve döndüler. Allah kimseye göstermesin daha. Kapıyı çalmadan Molla bacı kapıyı açtı ve kızını görünce korkudan çığlıklar atmaya ve başına yüzüne vurmaya başladı. Molla bacı kızını komşular görmesin diye hemen içeri aldı ve başına bağırmaya başladı ve neden bu hale geldiğini sordu. Kız başından geçen tüm macerayı baştan sona anlattı.
Molla bacı bu olaydan çok öfkelenmişti. Kıza sordu, peki şimdi ipleri, altınları ne yaptın? Kız borçasını yere koydu, açtı. Molla bacı baktı ki borçada ip falan yok. Kızın sabah götürdüğü pamuklar olduğu gibi yerinde duruyor. Molla Bacı biraz mırıldandı ve şöyle dedi. İplerin hayrından geçtik. Peki altın külçelerini getir bakalım. Kız elini koltuğuna attı. Fakat külçe altın yerine iki parça taş çıkardı ve annesinin önüne koydu. Molla Bacı iki eliyle kızın başına vurdu ve şöyle dedi. Ey beceriksiz! Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Kız hüngür hüngür ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ben devin yanına gitmek istemedim ki. Sen gönderdin. Bu belayı başıma getirdin. Bir de alacaklı oluyorsun. Kız bunları söyledi ve ağlamaya devam etti.
Molla Bacı bu sözleri duyunca kızına acımaya başladı ve bu kez Şerh Banu'yu bu durumdan sorumlu tuttu. Kalktı gitti ve Şerh Banu'ya güzel bir dayak attı. Ardından da kızını hekime götürdü ve yılan ve akrep için çare istedi. Hekim kızı muayene etti ve şöyle dedi. Bu yılanı ve akrebin kökleri kızın gönlüne uzanıyor ve onları kökünden söküp atmak mümkün değil. Bunun bir tek çaresi var. Şöyle ki bir gün ara ile her ikisini kökünden kesmeli ve yerine tuz serpmelisin. O günden sonra Molla Bacı'nın işi gün ara keskin bir bıçakla çıkan yılanı ve akrebi kesmek ve yerine tuz serpmek olmuştu. Ancak hekimin de dediği gibi kökleri kurumuyordu. Molla Bacı bir yandan kesiyor, yılan ve akrep öbür yandan da yeniden çıkıyordu. Tabii ki günlerden bir gün Molla Bacı'nın komşusu geldi ve onu ve çirkin kızını düğüne davet etti. Ve Molla Bacı'dan kızını da getirmesi için söz aldı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinize, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve en son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Tevhid üzerine başladığımız sohbetimizin devamında bugün yaratılışın azametini yansıtan bir başka sayfaya geçiyor ve böylece daha fazla hakikatleri idrak etmeye çalışıyoruz. Bu kez sizlere hayvanlar aleminde söz ederek bu mahlukların yaşamında bazı şaşırtıcı özelliklerle tanıştırmaya çalışacağız. Yeryüzünde türlü hayvanlar yaşıyor ve her biri doğa alemini kendine göre etkiliyor ve varlık aleminde rol ifade ediyor. Hayvanlar aleminin şaşırtan sırları ile tanışmak, bizleri Yüce Allah'ın yaratılışta tedbirlerini ve gücünü düşünmeye yönlendiriyor. Gerçekte hayvanlar alemi o kadar sırlar ve bilinmeyenlerle doludur ki, şimdiye kadar bu bağlamda binlerce kitap ve makale yazılmasına karşın, bilim adamları bu alanda birçok bilinmeyenin çözülmeyi beklediğini belirtiyor.
Hayvanların alemi üzerinde biraz düşündüğümüzde, bu canlı mahlukların her biri hayatı boyunca belli bir program çerçevesinde yaşadığını ve gelişini fark ederiz. Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan balıklar ve devasa balinalar, gökte uçan güzel kuşlar, türlü memeli hayvanlar, hatta çok küçük canlı türleri hepsi özel kanunlar çerçevesinde gelişiyor ve tekamüle eriyor. İşin ilginç tarafı şu ki bilgi ve hikmetli Allah her bir hayvan için belli güç ve içgüdüler mukadder buyurmuştur. Öyle ki bu hayvanlar yaşam sürecinin çeşitli aşamalarında varlıklarını koruyor ve bunun için gerekli olan şartları hazırlamaya çalışıyor.
Hayvanlar içgüdüleri sayesinde nasıl yaşamaları gerektiğini, kendilerine nasıl bir yuva kurmaları gerektiğini ve yuvalarını nasıl büyütmeleri gerektiğini çok iyi biliyor. Hayvanlar düşmanlarını da ve saldırı ve savunma tekniklerini de çok iyi biliyor. Yüce Allah yeryüzüne o kadar bol nimet yerleştirmiştir ki burada yaşayan bütün mahluklar için yetiyor. Öyle ki en zayıf hayvan, en güçlü olan hayvan kadar yaşamını sürdürmek için doğanın geniş sofrasından kendini yeten nimetlerden yararlanabiliyor.
Hayvanların tehditlere karşı tepkileri ve savunma mekanizmaları gerçekten şaşırtıcı. Hayvanlar aleminde savunma bağlamında çeşitli taktikler dikkat çekiyor. Bazı hayvanlar tehlikeyle karşılaştıklarında renklerini değiştirirken bazıları şekil değiştiriyor. Bazı hayvanlar gövde gösterisi yaparak rakibini korkutmaya, böylece kendilerini korumaya çalışıyor. Bazı hayvanlar saklanmada çok ustadır ve bazıları da çok hızlıdır ve düşmanın elinden hızla kaçar. İşin ilginç tarafı her hayvanın savunma sistemi, fiziksel yapısı ve özelliklerine uygun olmasıdır. Gerçekten Yüce Allah yeryüzünde yaşayan bunca hayvan için yaşamlarını sürdürmeleri bağlamında öylesine ilginç mekanizmalar geliştirmiştir ki her hayvan kendi fiziki şartlarına ve yaşadığı ortama göre bekasını sürdürebilmekte. Bunca şaşırtıcı özellik Câsiye suresinin 4. ayetini akıllara getiriyor. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı canlılarda kesin olarak İnanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır.
Yüce Allah'ın bir ayeti de hayvanların yaratılışında dengeyi korumasıdır. Örneğin akbabalar yırtıcı ve etle beslenen hayvanlardır ve aynı zamanda uzun ömürlüdür. Eğer bu kuşların üreme hızı kargalar ve serçeler gibi fazla olsaydı, kuşkusuz başka canlı türlerinin bekası tehlikeye girerdi. Ancak Yüce Allah'ın tedbiriyle akbabaların üreme hızı yavaşlatılmıştır. Yine eğer kurt ve aslan gibi yırtıcı hayvanların nüfusu inek ve koyun gibi hayvanlar kadar olsaydı, kısa sürede yeryüzünde ne kadar canlı varsa kökünü kuruturdu.
Sohbetimize bir başka örnekle devam etmek istiyoruz. Bilindiği üzere sinek her yumurtlamada yüz binlerce yumurtlar, fakat ömrü 2 haftadan daha fazla sürmez. Oysa eğer sinek birkaç yıl yaşasaydı dünyanın her tarafını sinek kaplar ve ortam başka hayvanlar ve insan için yaşanmaz hale gelirdi. Bu tür dengelere doğada çok rastlanır. Böylece her hayvan türünün nüfusu doğaya uygun ve hesaplı. Hayvanlar aleminde bunca şaşırtıcı özellik, varlık aleminin bilge ve hikmetli bir yaratan tarafından yaratıldığını ve yönetildiğini ortaya koyar.
Hayvanlar aleminde bir başka ilginç mahluk bal arısıdır. Bu küçük ama çalışkan ve yararlı haşere, Yüce Allah'ın hikmet ve yaratıcı gücünün ufak bir örneğidir. Bal arısının yaşamı harikulade ve şaşırtıcı yönleriyle bilinir. Bu küçük haşere oldukça düzenli yaşar ve fevkalade akıllı davranır ve asla yorulmaz. Bal arıları doğanın kanuna tabidir ve asla bu sınırı aşmaz. Bu yüzden haşereleri inceleyen bilim adamları bal arılarının yaşamına hakim olan bu düzenin nereden kaynaklandığı ve hangi protokole göre bal arısı tarafından uygulandığı karşısında şaşkındır. Şimdi bal arısının dünyasına ayak basmadan önce Kur'an-ı Kerim'in bu haşere hakkında Nahl suresinin 68 ve 69 ayetlerinde neler anlattığına şöyle bir göz atalım. Ayetler şöyle buyurmakta. Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yayılım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
Bu ayetten anlaşıldığı üzere Kur'an-ı Kerim bal arısının şaşırtıcı amelleri ilahi ilhamdan kaynaklandığını beyan ediyor ve bunun düşünce ehli olanlar için Yüce Allah'ın ayetlerinden biri saydığını vurguluyor. Eğer bal arısının yaşamı üzerinde iyice düşünecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in bu sözünün anlamını daha iyi anlarız. İlk ayete göre bal arısının ilk görevi kendisine bir yuva yapmaktır. Herhalde hepiniz bal arısının altıgen yuvalarını yakından görmüşsünüzdür. Bu yuvalar büyük bir mühendislik anlayışı ile inşa edilmiştir. Yuvalar gayet düzgün bir şekilde aynı açılara uyularak inşa edilir. Bal arılarının yuvası altıgendir. Uzmanlar bu özelliğin yuvayı sağlam yaptığını ve en az materyal ve malzeme ile en çok alan yaratıldığını beyan eder. Üstelik bu yuvalar bal arısının vücuduna ve faaliyet hacmine de uygun. Muhterem dinleyiciler, Tarhan Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz.
Tarhan Radyosu.
Bal arıları arasında müthiş bir iş paylaşımı söz konusudur. Peteğin kraliçesinin görevi yumurtlamaktır. Kraliçenin cüssesi diğer arılara nazaran daha iridir ve çok özel bir konuma sahiptir. Bazı bal arılarının görevi peteğin sıcaklığını dengeli tutmaktır. Bazıları da peteği onarmakla yükümlüdür. Çiçeklerin nektarını veya bal özünü toplayan arılar petekten ayrılır ve her biri belli çiçek çeşidini aramaya başlar. Bu arılar çiçeklerin nektarını veya tatlı suyunu vücutlarına çeker ve burası adeta küçük bir kimya fabrikası gibidir. Çiçeklerin tatlı suyu burada türlü kimyasal reaksiyonların ardından bala dönüşür. Daha sonra bu arılar ürettikleri balı vücutlarının dışına çıkarır. Bu arada bal arısı hangi çiçeğin veya meyvenin üzerinde oturmuş olmasına göre balın rengi de ona göre değişir.
Bilindiği üzere doğada bulunan bazı bitkilerin veya çiçeklerin ilaç özelliği var, insanlar için yararlıdır. Bilim adamları araştırmalarında bal arıları bal yaparken üzerinde konuldukları bitkilerin ilaç özelliklerini bala transfer ettikleri sonucuna varmıştır. Bu yüzden bal aslında birçok bitkinin ilaç özelliğini de içerir. Bal oldukça neşelendiren ve güç veren bir besin maddesidir. Bal çok çabuk vücutta kan tarafından cezbedilir ve sindirim sistemini korur. Bal vücudunun metabolizmasına hızlı bir şekilde karıştığından çabuk enerjiye dönüşür ve zayıf vücutlara yararlı.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
İran Radyo Podcast.
İran Platosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. İlam yanıkken Siyah gibi medeniyetler tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir önceki sohbetimizde Yunan gezgin Sofia Kutlaki'nin anlatımıyla İran ve İranlıları sizlere tanıttık. Ve yabancı yatırımlar ve iş görüşmelerinden bahsettik. Bugünkü sohbetimizde ise Sofia'nın gözünden İranlılar arasında iş görüşmesi, müzakere ve proje teslimatlarına değinmek istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Önceki bölümde ticaret, yabancı yatırımlar ve iş görüşmeleri üzerinde konuşmuştuk. Bu bölümde ise İranlılar arasında zaman zaman iş görüşmesi, yönetim, müzakere ve proje teslimatı hakkında biraz daha detaylara girmek istiyoruz. Ve genel olarak İranlılar zaman konusunda biraz rahattırlar. Bu konuda farklı yaklaşımlara sahiptirler. Örneğin eski bir müşteri bir tüccarı arayıp onunla bir görüşme ayarlamak isteyebilir. Tüccar öğle yemeği için buraya gel sonra konuşuruz diyebilir. Ancak burada öğle yemeği öğleden sonra herhangi bir saat olabilir. Daha önce de belirttiğim gibi sonbahar günlerinde bu saat 12 civarı, ilkbahar ve yaz aylarında ise öğleden sonra 1 civarında olabilir. Gördüğünüz gibi burada kesin bir zaman belirtilmiyor. Ancak toplantılar ve sunumlar için belirlenen zaman genellikle katılımcıların varış saatine yakındır. Bu süre genellikle duyurulan saatten 15-20 dakika sonra başlar. Eğer organizatörler toplantının tam zamanında başlamasını istiyorsa katılımcıların hazır bulunması gereken saati de bildirirler. Ancak yabancılarla yapılan toplantılarda durum farklıdır. Genelde İranlılar bu tür toplantıları tam zamanında başlatırlar. Bu nedenle geç katılmamaya dikkat edilir. Çünkü büyük olasılıkla yabancılarla yapılan toplantılar planlanandan önce başlayacaktır. Eğer devlet kurumlarıyla bir toplantınız varsa bu zaman değişkenlik gösterebilir. Çünkü yetkililerin çözmeleri gereken beklenmedik sorunlar da ortaya çıkabilir. Ayrıca son dakika değişiklikler de yaşanabilir ve sizin için yeni bir toplantı dahi ayarlanabilir. Anlayış, sabır ve esnekliğiniz sizin yararınıza olacaktır. Eğer bir günde birden fazla toplantınız varsa aralarına yeterince zaman koyun. Zira belirtildiği gibi ilk toplantı tahmininizden çok daha uzun sürebilir. Saate bakmak veya toplantının bir an önce bitmesini istemeniz zamanın sizin için toplantı sürecinden daha önemli olduğu izlenimini yaratır ve sizi güvenilmez biri olarak gösterebilir. Ayrıca toplantılarınız esnasında müdürle kısa konuşmalar yapmak isteyen çalışanların ani girişi veya hem kişisel hem de iş için gelen cep telefonu ya da sabit telefon aramaları nedeniyle kesintiler olabileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Zaman kavramında olduğu gibi teslimat süreleri de esnek bir şekilde yorumlanır. Size bir iş teslim süresi verildiyse bu işin tam olarak o sürede teslim edileceğini beklemeyin. Çünkü beklenmedik ziyaretçiler, hastalık ya da acil ailevi meseleler gibi durumlar ortaya çıkabilir ve teslimatta gecikmeye neden olabilir. İranlılar bu tür olayların herkesin başına gelebileceğini anlayışla karşılar ve bunları insan hayatının kaçınılmaz parçası olarak görürler. Çünkü İranlılar arasında ailevi meseleler ve insan ilişkileri oldukça önemlidir. Belki fark etmişsinizdir. Çoğu Müslüman geleceğe dair konuşmalarında inşallah ifadesini çok sık kullanır. Bu ifade eğer Allah dilerse anlamına gelir. İnsanlar plan yapar, projeler geliştirir. Ancak tüm işlerin Allah'ın elinde olduğuna inandıkları için gecikmeler ve sözlerin tutulamaması kabul edilebilir ve hayatın kaçınılmaz bir parçası olarak görülür. Yani İranlı muhatabınızın teslim tarihleri konusunda size katı davranması, sizin ise bunu sert bir tavır olarak algılamanızın nedeni karşı tarafın işi zamanında teslim edemeyeceğinizi düşünmesidir. Onlara işin belirtilen tarihte teslim edileceğini her zaman açıklayabilirsiniz. Ancak buna rağmen yine de size inşallah diyecekler. Bu gibi durumlarda dikkat etmeniz gereken bir diğer tavsiye de görüşmeleri bir tercüman aracılığıyla yapmaktır. Farsça yeterince iyi biliyor olsanız veya karşı tarafın İngilizcesi iyi olsa dahi yine de tercümanınızla toplantı öncesinde iletişime geçmek faydalı olacaktır. Bu bağlantı diğer İranlılarla kurduğunuz ilişkiler gibi uzun vadede işinizin ilerlemesine katkı sağlayabilir. Tercümanın işini kolaylaştırmak adına özellikle konuşmanızın başında yavaş ve düzenli bir şekilde konuşun. Tercümanın bilmediği yeni ve günlük deyimlerden kaçınarak yanlış anlamaları önlemek için resmi ve kitabi kelimeler kullanmaya özen gösterin. Eğer siz ya da yanınızdaki kişiler Farsça konuşursa iletişim genel olarak daha rahat olacaktır. İranlılar dillerini öğrenmeye çaba gösterenlere karşı nazik davranırlar. Bu nedenle akıcı ve kusursuz konuşmasanız bile onlarda olumlu bir izlenim bırakmanıza yardımcı olur. Müzakereler diğer tüm ticari etkileşimlerde olduğu gibi gelecekteki eylemler içinde anlaşmalara varmak veya sözleşme yapmak amacıyla yapılır. Her bir müzakere tarafı karşılanmasının en üst düzeyde istediği belirli koşulları aklında tutar. Ancak esneklik ve iyi niyetini göstermek için en düşük talepleriyle müzakereye başlar. Müzakereye başlarken sakin ve sabırlı olmalısınız. Şu ana kadar anlamış olmalısınız ki İranlılar için kişiler arası ilişkiler çok önemlidir. Bu etkileşimler sürecinde bu ilişkiler daha da derinleşir. Konuşmacı söyleyeceği bir şeyin eleştiri olarak algılanabileceğini veya karşı görüşe neden olabileceğini hissederse bunu daha detaylı açıklar veya dolaylı bir şekilde ifade eder. Böylece olası kırıcı etkisini en aza indirmeyi çalışır. Bazen tartıştığınız konular arasında daha az alakalı bir konuyu araya serpiştirebilirsiniz. Bu durumda tercümanınızdan yardım alabilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi bu tür dolaylı ifadeler itibarla ilişkilidir. Yanlış anlaşılabilecek bir görüş, dolaylı ve zekice bir şekilde başkalarının önünde değil, özel bir ortamda dile getirilmelidir. Aksi takdirde itibarınız ve prestijiniz tehlikeye girebilir. Karşınızdaki kişi özür dilemek yerine açıklama veya gerekçe sunsa bile yine de itibar kaybı riski vardır. İranlılar genellikle görüşlerini ifade ederken kıyaslama yöntemini kullanırlar. Çoğunlukla bir hikaye veya kıyaslama ile yavaş yavaş bir şeyi gerekçelendirir ve sonunda bir şekilde fikirlerini ortaya koyarlar. Bazı kişiler ise farklı bir iletişim tarzına sahiptir. Önce temel düşüncelerini öne süren, ardından bunu destekleyen kanıtlar sunarlar. Müzakerelerin başında ana noktayı aramayın. Çünkü muhtemelen müzakerelerin sonunda ele alınacaktır. Evet, daha önce de belirttiğim gibi İranlılar iyi müzakerecilerdir. Bu yetenekleri ticari konularda da geçerlidir. Daha fazla avantaj elde etmek için pazarlık yaparlar. Ve daha da önemlisi zamanın kendi lehlerine olduğunu düşünürler. Zaman kısıtlamanız olduğunu belli etmemeye çalışın. Çünkü bu durum müzakerelerde aleyhinize bir koz olarak kullanılabilir. İran'da zamana verilen önem bir yana sabır ve sabırlı olmada büyük bir değere sahiptir. Konuya açıklık getirmek için size bir müzakere örneği vereyim. Müzakereler ilerledikçe İranlılar argümanlarını güçlendirmeye başlarlar. Bir keresinde bir eğitim kurumunun müdürü olan Bayan A ile aynı kurumu yönetim kurulundan bir üye olan Bayan B arasında geçen bir ticari müzakereye şahit olmuştum. Anlaşmalar yapılmıştı ve konu bir kursun başlama tarihi ile ilgiliydi ve bu kurs için belirlenen ücretlerin ne olacağı konuşuluyordu. Bayan A bu kurs içinde önceki kurslarla aynı ücretin alınması gerektiğine inanıyordu. Ancak Bayan B bu kursun özel olduğunu ve başka bir yerde sunulmadığını belirterek ücretin önceki kurslardan daha yüksek olması gerektiğini savunuyordu. Ayrıca dil kurslarının aynı ücreti dönemlik dersler için aldıklarını ve bunu yapabildiklerini, çünkü öğrenci sayılarının fazla olması sayesinde dönem ücretlerini düşük tutabildiklerini ekledi. Bunun üzerine kurs ücretinin belirli bir miktarda olmasını önerdi. Bayan A, bu ücretin birçok kişi için yüksek olacağını ve katılımcı sayısının az olabileceğini belirtti. Bayan B ise buna itiraz ederek fiyatların her şeyde yükseldiğini belirtti. Bayan A yine de ikna olmuş görünmüyordu. Bayan B'den daha düşük bir ücretle anlaşmasını istedi. Ancak Bayan B kendi fikrinde ısrarcıydı ve kendi danışmanlık merkezinden örnek vererek düşük ücretler nedeniyle iyi bir üne sahip olduklarını, ancak şimdi merkezin masraflarının çok yüksek olduğunu ve bunları ceplerinden ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Ve sonuç olarak Bayan A daha yüksek bir ücrette anlaşmayı kabul etti. Bu müzakere büyük başarıların kısa sürede elde edilemeyeceğini gösteriyor. Aynı zamanda İranlıların müzakerelerde en çok tercih ettiği stratejinin kıyaslama yöntemi olduğunu da ortaya koyuyor. Karar verme sürecinin size daha önce anlattıklarım doğrultusunda tahmin edebileceğiniz gibi yavaş ve uzun olabileceğini bilmeniz gerek. Kurumlar ve şirketler hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Genellikle kararlar ya kurumun en üst yöneticisi tarafından ya da bir yönetim kurulu tarafından alınır. Bu süreci hızlandırmak için telefonla veya e-posta yoluyla takipte bulunabilir. Bu şekilde üzerlerinde baskı oluşturabilirsiniz. En etkili yol, o sistem üzerinde etkili bir kişiden bu işi yapmasını ya da sizi tanıtmasını istemektir. İran'da kaldığınız süre boyunca sizi bir öğün yemeğe davet edebilirler. Bu tür durumlarda iş ilişkileriyle kişisel ilişkiler arasındaki sınırların daha net ortaya çıkacağını göreceksiniz. Bu tür davetlerde ilişki kurmak için yeniden iyi bir fırsat doğar. Eğer akşam yemeğine bir eve davet edildiyseniz, yanınızda çiçek, çikolata, tatlı veya küçük bir hediye götürmeniz uygundur. Ancak alkolü içecekler götürmemelisiniz. Kendi ülkenizden küçük hediyelikler daha iyi bir fikir olabilir. Bir restorana davet edildiyseniz, hesap ev sahibi tarafından ödenir. Hesabı ödemeyi teklif edebilirsiniz, ancak teklifinizin kabul edilmesini beklemeyin. Toplantıdan sonra eğer toplantınız iyi geçmiş gibi görünse bile günümüzün yoğun yaşam koşulları nedeniyle bu toplantı kolayca unutulabilir. Bir İran şirketiyle olan ilişkinizi sürdürmek istiyorsanız mümkünse sık sık İran'a seyahat etmelisiniz. Ve İran'da bulunmadığınız zamanlarda e-posta yoluyla veya ara sıra telefonla temas kurarak ve Nevruz kutlamaları gibi vesilelerle iletişiminizi sürdürebilirsiniz. Kesinlikle bir işletmenin sürdürülebilirliği için kar elde etmesi gereklidir. Ancak şunu bilmelisiniz ki kar elde etmek başarıya ulaşmanın tek ölçütü değildir. İranlılar için etik konular işte dengeyi korumak kadar önemlidir. Bu yalnızca kar peşinde koşan hiçbir işletmenin olmadığı ya da işini hayatının merkezine koymuş tüccarların bulunmadığı anlamına gelmez. Ancak insani ve etik değerleri gözetmeden yalnızca kâra odaklanmak hoş karşılanmayan bir yaklaşım olacaktır. Kısaca işinizin ilerlemesi ve başarısı için birkaç öneride bulunacak olursam, İranlıların kültürünü ve davranışlarını anlamak için zaman ayırın. Kişiler arası ilişkilerle ilgili hususları aklınızda bulundurun ve üç temel nezaket ilkesini, yani saygı, alçak gönüllülük, samimiyet ve güler yüzlülük aklınızda bulunsun ve sürekli bunları uygulayın. Ve son olarak da sabırlı ve esnek olun. Evet değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimize İranlılar arasındaki iş görüşmeleri, müzakere ve proje teslimi konularına değindik. Bir sonraki sohbetimizde ise İranlıların karakterlerinden başka bir yönü inceleyeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.